Ayrım 16.
Ya, öyleyse, evet ben rahatsız etmem. Olga gelse olur mu? Olur tabii, ne zaman isterse. Adrese nasıldır? Tabii ya, nereye gelecekti kızcağız? Selahattin Efendi ceplerini aradı, nafile. Onegin Bey kemerine bağlı bir kılıftan kağıt kalem çıkardı, yazdı. Sahil yolu, Üsküdar'a gelmeden solda Kırmızı Köşk'ün yanından yukarı bir yokuş, Sultantepe, Haşim Bey'in konağı. Bu kadar, tamam mı? Tamam. Tokalaştılar, Olga Rana'yı yanaklarından öptü, baba kız bayır aşağı atlarını mahmuzlayıp gittiler. Çeyrek asırlık yüksek derecedeki memuriyetlerine rağmen ilk defa kendini zengin gördü Haşim Bey. Evet, parada gözü yoktu ama yokluk, pahalılık, 5 yıl öncesine nazaran 20 kat artan fiyatlar, her ay yerine 3 ayda bir maaşının anca yarısını almak, canına tak etmişti çektiği sıkıntılar. Bozuk piyano ahıra konmuştu şimdilik. Libabe Hanım dayatmıştı. Dandun eden bu konsolun yeri yoktu konağın içinde. Ana kız arasına girmiş, kara kediyi azdırmanın sırası değildi. Evin arkasına müştemilat ekleyip duvarların içini keçeyle döşemeyi düşündü Haşim Bey. At araba edinmeden piyanonun yerine yerleşmesi lazımdı. Biraderi de haklıydı. Şu telefon denen cihazı almak gerekiyordu artık. Posta idaresinde hatırını sayan kalmışsa bir hat çekerlerdi Allah'ın izniyle. Kaybolup da geri gelen eşek gibi paranın da hatırı sayılır oldu konakta. Pahalılık doymak bilmiyordu ama 4 yıl önce Afif'in doğumunda 130 kuruş olan bir Osmanlı altını da 650 kuruş getiriyordu artık. Merkezi hükümetle ilişkisini kesen Anadolu İstanbul'a bir buğday tanesi dahi göndermemesine rağmen kahve, şeker dışında gene el altından her şey bulunur oldu. Raşit Efendi, Libabe Hanım'ın haftada bir kendisine teslim ettiği bir altını bozdurup keseyi dolduruyor, artık karşı tarafa geçmeye mecbur kalmadan, bostanlardan, Kıptilerden işin yolunu bulmuş, Üsküdarlı tüccardan ne lazımsa bulup getiriyordu. 3 hafta geçmeden müştemilat tamamlandı, keçeler geldi, piyano yerine taşındı. Bacı ağacın altında dut topluyordu. Kapıya yanaşan faytondan yeldirmesiz, feracesiz bir kadın, ardından tuhaf başlıklı bir adam indiğinde bir acele sırtını dönüp eteğini başına geçirdi. Gelen kadının Haşim Bey konak diye sorduğunu duydu, ses etmedi. Rana diye tekrarlayınca kadının sesi, arkasına bakmadan koşar adım taşlığa vardı bacı, pür heyecan seslendi. "Aa, küçük hanım, dudu kuşu sorar seni kapıda. Olga!" Olga gelip Rana'nın yanaklarından öptü, hırkasının düğme iliğini diker gibi yapıp arkasındaki adamı gösterdi. Adam kasketini çıkardı, tek laf edemeden başıyla selam verdi, piyanoyu onarmaya gelmişti. İyi de dil bilen birisi beybağısından yardım istemeye gitti Rana. Başına sardığı poşunun dışına kaçan birkaç tel sarı saç, mavi gözler, Rana gibi ince uzun boylu, diz kırıp selam veren bu terbiyeli genç kızın Rus olduğu Haşim Bey'in aklına bile gelmedi. Bonjour, bonjour. Piyanonun arkası tamamen söküldü, kirişleri yoklandı, ön kapak açılıp tuşlara bakıldı, pedallar kontrol edildi. Tamircinin gösterdiği bir şeye bakmak için eğildiğinde Olga'nın boynundaki ince altın zincire bağlı bir haç gömleğinin dışına kayıverdi. Farkına varır varmaz haçı hemen gömleğinin içine sokan kızcağız özür diler gibi Haşim Bey'e bakıp gözlerini indirdi. Gülümseyen Haşim Bey'in Olga'ya Fransızca söylediklerini Rana pek çıkaramadı ama kızın da teşekkür eder gibi gülümseyerek beybağısına bakmasını aklının bir köşesine not etti. Rusçadan Fransızcaya, Fransızcadan Türkçeye. Piyanonun dirilmesi için gereken masraf anlaşıldı sonunda. Kirişler paslanmış, kirişlere vuran ufak tahta çekiçler çatlamış, tuşların bağları kopmuş, pedallarının keçeleri yok olmuş. Yeni bir piyano alınsa, tamiratın 5 misline patlarmış. Malzeme alımı için avans gerekti. Dilenciye para verip kapıdan kovarlarmış gibi davranmak Haşim Bey'in tıynetine uymazdı. kiraz ağacının altına yerleştiler. Bir tabak dolusu meyve getiren Rana, bey bağısının Olga ile uzun uzun konuştuğunu gördü. Profesör gibi birkaç kelimeden başka pek bir şey anlamadı. İkindi ezanında Olga'yı kapıdan uğurlarken Raşit Efendi yerden biter gibi yetişip masraf karşılığını içeren zarfı tamirciye uzattı. Profesör kim beyba? Profesör? Şimdilik kimse değil Rana'm. Ama madem bu kadar heveslisin, sana şu piyanoyu çalmasını öğretecek bir hoca lazım elbet. Bu hanım kızın bir bildiği varmış. Beyba babasına danışıp bize haber verecek. Beyba, efendim kızım. Piyanonun altına eğilip bakarken Olga boynundan sarkan haçı gömleğinin içine soktuğunda siz ona bir şey söylediniz. Az düşündü Haşim Bey. Evet, bizim Müslüman evinde boynundaki istavrozun görünmesinden tedirgin oldu kızcağız. Tedirgin olacak ne vardı ki Rana'm? Şu alemi yaratana iman ettikten sonra itikadın gereğince istersen haç istersen cüz taşı boynunda. İnancı öne sürüp sinsi ihtiraslar yolunda nice vahşete hedef oldu bu beşer. Haçlısıydı, cihadıydı, her neyse. Bu kızı gördüğümde babasının da dürüstlüğü, efendiliği önünde emin ol ben kendimden utandım kızım. Bakışı Beyazıt Camii tarafına kaydı. Yok yere boynuma ipi geçirmek isteyen Rus değil, Resul-ü Ekrem'in halifesinin damadıydı ay yavrum. Ramazan ayının ortasında Hacı Ağa Sivas'tan dönüp gelmiş, ahır temizlenip paklanmış, alnında beyaz akma al, renkli bir kısrak, tamir gören faytona koşulmuş, Rana için çocukluğun güzel günleriyle dolu konaktaki kasavetsiz hayat geri gelmişti sanki. Artık konağa sık sık uğrayan Olga son gelişinde Rana'ya bir de mektup verip zarfın üstünü gösterdi. Bu benim baba, senin baba. Haşim Bey bir yaramazlık var endişesiyle mektuba baktığında aşağıdaki satırları okudu.
Muhterem beyefendi, kızım Olga'dan zatainizin metiyesini duymak bizleri mütehassıs etti. Mukaddes şu günler hitama erdiğinde bir mahsur görmezseniz bayramı takip eden perşembe günü akşam sofrasında aile efradınızla birlikte zatainizi ağırlamakla şeref yâb olacağız. Mübarek bayramınızı tebrik eder, müsbet bir cevabınızı niyaz ile hürmetlerimin kabulünü istirham ederim. Fyodor Onegin. Hamiş. Hanımlarla beyleri ayrı ayrı yerlerde ağırlamak imkanımız mevcut olduğunu ihsas etmeyi vazife addeder, bilmeyerek yanlış bir ifade kullandımsa kusurumu bağışlamanızı da ayrıca istirham ederim. Nasıl da düzgün bir ifade, kime yazdırmış bunu diye düşündü, kararsız kaldı Haşim Bey. Hanım gel bak, ne dersin? Bilmem, ne ister adam? Yalısına davet ediyor bizi, bayramdan sonrası için. Beylerle hanımlara ayrı ayrı yerlerde sofra kurabilirlermiş. Neden icap etmiş bu davet? Ne bileyim ben hanım, art düşüncesi var mı, yok mu? Satan sattı, alan aldı. Nazır mazır da değilim artık. Ne bekleyebilir benden? Libabe Hanım bu davetin eğrisini doğrusunu yokladı. Gürcü damarım mı kabardı bilmem diye söylendi. Hep derdi rahmetli Nidem. O taraflarda daveti savuşturmak hakaret sayılırmış. Gözü palazlanmaya başlayan Baki'ye ilişti. Çocuklarla birlikte gitseniz. Baş açık oturmak Rana'nın canına minnet. Ayrı sofra kurma külfeti de kalmaz. Ben gelmesem iyi olur bu sefer. İleride bakalım. Gidip gitmemekte Haşim Bey de pek kararlı değildi. Bir insanın seciyesi alışverişte belli olur derler. Evet, alışveriş yapmışlardı. Hem de öyle az buz bir meblağ dönmemişti ortada. Biraderinin demesi pazarlık dahi etmemişti bu tok gözlü beyefendi adam. Yok yere davetini reddetmek ehli Müslim'in kitabında yazmazdı. Evet, hepsi doğru da Rus kelimesi aklının kenarına takılı kalmıştı. O elinde pala, ağzında kanlı kama, atını mahmuzlayıp İstanbul'un kapısına dayanan umacı Rus görüntüsünden kurtulması gerekti. Ayrıca aklındaki soruya da bir yanıt gerekti. Kendini avutmayıp ileriyi görmesini bilen, zamanında satıp savıp servetiyle birlikte gurbete çıkan bu zat, neden İngiltere'ye, Fransa'ya gitmeyip parasını pulunu bu ne olacağı belirsiz toprağa bağlamış yerleşmişti? Mütarekeden evvel mi sonra mı gelmişti? İngiliz'e mi bel bağlamıştı bu adam? Bütün gün kendine sordu durdu Haşim Bey. Sonunda sebep yokken haksızlık etme korkusu, görgüsü, terbiyesi, kararsızlığını yendi. Gitmeye karar verdi. Açlık sefalet defteri kapanmıştı bin şükür. Giyim kuşamı düşünmenin çocuklarla birlikte Orozdibak'a Bonmarşi'ye uğramanın zamanı gelmişti. Kocaya gittiklerinde eli boş gönderilen Pakize ile Nazile'ye birer kese vicdan borcu ödenmiş, bacı bileziklerini kolunda şıkırdatır olmuştu. Üsküdar'da işini bilen esnaftan un, pirinç, nişasta, zencefil, kakule, hatta tadımlık şeker bile bulan Raşit Efendi nevaliyi mutfaktaki tezgahın üzerine koyarken paranın gözü kör olsun diye söylendi. Hay üstüme iyilik, neden kör olsun, nankör? Kese doldu, nefesin kokmaz oldu. Otur kalk, Allah'ına şükret bey namaz diye çıkışıp kolundaki bilezikleri şıkırdattı bacı. Raşit Efendi, Taksim Meydanı'nda başına gelen o hadiseden beri alışveriş dışında ortalıkta pek görünmez, görünse de konuşmaz, hele bacının kuru sıkı atışlarına hiç cevap vermez olmuştu. Zor günlerde karınca kararınca veli nimetine olan borcunu ödemeye çalışmış, halen de çalışıyordu, hayattan bıkmış görünmesine rağmen. Başında fes yerine sarmalı bir takke, cebinde Haşim Bey'in hediyesi, kapağı şimendifer kabartmalı saatini açıp zamanı kovalayan yelkovanı izlemekle geçiriyordu vaktini. Bayram ertesinin ilk perşembe akşamı leylak rengi tiril tiril yerdirmesi içinde bahçenin ağaçları arasından süzülüp paytona doğru giden Rana'yı gördüğünde hayatından geçip giden düşler perisinin hayali canlandı gözlerinin önünde. Hakikaten o akşam acayip bir havası vardı Rana'nın. Beybahsının yanında evin hanımı olarak bir davete gitmek taptazecik endamına ayrı bir zarafet katmıştı. Sade giyimini süsleyen tek ziynet yaşmağının üzerinden yeşil yeşil parıldayan bademsi gözleriydi. Çıngırağın çalmasıyla uşakları beklemeden bahçe kapısına koşan Olga, misafirleri diz kırarak selamladığında yeldirmeli hanımın kim olduğunu çıkaramadı birden. Paytondan başka inen de yoktu. Rana, Olga, Moy, içi, ben burada. Yaşmağını aralayan Rana'yı Haşim Bey'in zevcesi sanmıştı kızcağız. Terbiye icabı hanımefendinin neden gelmediğini sormaktan kaçındı. Şeref verdiniz diyerek karşılamaya gelen ev sahibi hanımı Elena'yı tanıştırdı. Uşaklardan birine Hacı Ağa'yı ağırlamasını sıkı sıkı tembihledi. Boğazın kıyısına oturmuş iki katlı şirin bir yalı. Sedirler, sinirler, duvarlarda geride bıraktıklarının çerçevelenmiş sararmış resimleri. Boşta duran kakılı iki çivi, ikona denen ıstıravruzlu Hazreti İsa resimlerinin ortadan kaldırıldığına tanıklık ediyordu. Rusya'dan aceleyle çıkarken sadece pahada ağır yükte hafif olanı alıp gelebildiklerinden şatafatsız bir Osmanlı konağı gibi döşenmişti evleri. Nedense bu güzelim havada suyun kenarına kurulmamıştı sofra. Bu dekor diye boğazı gösterdi Onegin Bey. Dünyada bir tane. Oturmak, bakmak, gene bakmak. Evet, tembel olduk hepimiz. Dışarıda yemek yeriz ama maalesef bu sabah ne zaman kalktık, bakın şunu gördük, içimiz karardı diye özür diler gibi yakındı. Yalının az açığında demirli bir zırhlı. İştah kaçmasın diye düşündük. İçeride kuruldu sofra. Bu çirkin şeyler yoktu biz ne zaman geldik. Çok mu oldu geleli? Evet, Pandikyan Efendi söyledi. Biz geldik senesiz, nasıl denir, ministermişiniz. Demek adam İngiliz'e güvenip de gelmemişti buraya. Elimizden geleni yaptık ama gördüğünüz gibi bir işe yaramadı diyerek gülümsedi Haşim Bey. Beybahsının söylediklerini Olga ile annesinin anlamadığını gören Rana, Papa, parler français, moi, baba, Fransızca konuşmak, ben anlarım gibisinden parmağını şakağına dayayıp başını hafiften sallayınca bu tatlı kızın önerisi hoş bir ortamın doğmasına yaradı. Haşim Bey Fransızca, Onegin Bey terbiye icabı Türkçe. Hanımlar için arada bir tercüme denemesi. Olga'nın annesinin Fransızca, Türkçe derken dalgınlıkla Rusçayı da işin içine katmasıyla hava birden gevşedi. Hanımlar için ayrı bir yerde kurulmuş sofraya da pek gerek kalmadı. Kaş göz yara yara olsa da dil sorunu hallolmuş, sofralar birleşmiş, geriye çözülmesi gereken bir mesele kalmıştı. Haşim Bey için sofraya başı açık, Onegin Bey içinse şapkayla oturmak saygısızlığın dik alası demekti. Ev sahibi bir aralık yan odaya geçip geldi. Başında Türkmen işi bir takke. Bunu gören Haşim Bey de fesini çıkarıp namaz takkesini başına geçirdi. Gülmeler, gülüşmeler, hanımların el çırpması. Rana Bey basını hiç böyle görmemişti. Bir de şu vodkayı geri çevirmeseydi hani. Ufak tabaklarda tatlısı tuzlusu türlü türlü yiyeceklerle kaplı masanın Zekeriya sofrasından eksik kalır tarafı yoktu. Meze değil de zakuski denirmiş bunlara. Yenildi, içildi, karanlık basarken birden güneş doğdu salonda. Kamaşan gözlerini kapadı açtı Rana. Gündüz gibiydi ortalık. Tavandan sarkan avizede kandillerin yerini ışık saçan şişecikler almıştı. Bizim bu sahile elektrik verildi mi diye sordu Haşim Bey. Yok ama verilecek. Bahçede jeneratör koyduk. Gürültü yapıyor biraz. Ses geliyor mu size? Ses mesle gelmiyordu. Ama pek memnundu Rana. Netameli gecenin baskısı son bulacak, yatma saati de tavuklara göre ayarlanmayacaktı artık. Karşı sahilde geceleri yanıp sönen ışıkların hikmeti buydu demek. Masanın etrafında gündüze dönen gecede el kol hareketlerinin kelimeleri eşliğiyle anlatma çabası bulmaca oyununa dönüştü. Lisan bilen beylerin yardımını bile istemez oldu hanımlar. Tamir sözünü belirtmek için Rana'nın düğme deliğini diker gibi yapışı, Olga'nın piyano çalmayı anlatmak için bir eliyle tempo tutup öbür elinin parmaklarını masanın üstünde tıkırdatmasıyla lisan derdi kalmadı. Olga'nın annesi de parmaklarını masada tıkırdatıp avucunu havaya doğru açtığında anladı Rana. Piyano ne alemde demekti. Önündeki yeşil soğanı alıp üst dudağıyla burnunun arasına kıstırdı, sağ elindeki çatalı sopa gibi sallayıp sol işaret parmağıyla masada tıkırdayan parmakları gösterdi. Yani piyano olmasına vardı da onu çalabilmek için bir hocanın bulunması gerekti. Mukallit kızının yaptığını Haşim Bey bile gülmekten kendini alamadı. Elena Hanım bir şey hatırlamış gibi, "Evgenya, Evgenya Petrova" diye kocasının kolundan çekiştirdi. Onegin Bey'in anlatması, asilzade olan bu Evgenya Hanım her asil Rus ailesinin kızı gibi piyano çalar, Fransızca konuşurmuş. Evlenmeye hiç yanaşmayan genç kız anasının ardından babasını da kaybedince Petersburg'daki evlerinde uzun yıllar piyano ve Fransızca dersleri vermekle geçinmiş. İhtilalin hemen ilk günlerinde dayısı onu Odessa'ya, Odessa'dan da İstanbul'a kaçırmış. Geçenlerde ani bir kalp krizi sonucu dayı vefat edince ortada kalıvermiş Evgenya Hanım. Beybağ, anladım anladım diye gülümsedi Haşim Bey. Anlamıştı ama her şeyden evvel Libabe Hanım'ın rızasını almak vardı. Rana'ya ders vermek ister mi bu hanım? Kendisiyle tanışmak isterseniz bir haber yollayalım diye öneride bulundu Onegin Bey. Evgenya Hanım'ın hikayesi sözü muhacirlere getirdi ve o akşam Haşim Bey öğrenmek isteyip de soramadığı birçok şeyi yalının sahibinden dinledi. Çarlık Rusya'sında yüzyıllardır yarı aç yarı tok yaşamaya çalışan işçinin bir gün isyan edeceği, Mujik denen köylüyü de ayağa kaldıracağını tahmin etmek için kahin olmak gerekmezmiş. Onegin Bey'in kendi atalarından kalma arazileri verimli bir hale getirebilmek için ziraat mühendisi olmayı düşünmüş. Toprağını işleyen köylülerin hayat şartlarını iyileştirmeye özen göstermişse de menfaat hırsıyla körelmiş büyük toprak sahiplerinin sorumsuz davranışlarına Rasputin denen keşişin asilzade sınıfı üzerindeki uğursuz tesiri de eklenince arazilerini yavaş yavaş satmayı uygun görmüş. Harbin patlamasıyla Gürcü olan anasının memleketine gelip Sukumi'ye yerleşmiş. İhtilalden sonra Bolşevik orduları ortalığı kan gölüne çevirmeye başlayınca da memleketi terk etmekten başka çaresi kalmamış. Buraya gelmek annem söyledi idi bana. Her zaman İstanbul'a çok Gürcü gelirmiş. Gelene git dememiş buradaki insanlar. Eli önündeki boş kadehe gitti. Evet, öyle söyledi idi anam. Haklıymış. Onegin Bey'in annesinden bahsederken bir eziklik duyduğunu hissetti. Konuyu değiştirip, mesleğiniz askerlik değil miydi diye sordu Haşim Bey. Hayır, Rusya'yı vatan bilmek yoktu ki kimsede. Çar denen o adama hizmet hiçbir zaman benim işim olmadı. Neden öyle düşündünüz? Halimde bir asker havası mı gördünüz? Yo, hayır diye gülümsedi Haşim Bey. Pandikyan Efendi öyle tanıttıydı sizi. Neden öyle söyledi bilmem. Ha evet diye bir şey hatırladı. Prinkopa değil mi o büyük adanın ismi? Evet. Şimdi orada oturur bir akraba var bizim. Çok güzel kırbaç yapar. O. Evet, o kolonel idi orada da. Beni onunla karıştırdı Pandikyan Efendi. Bu şirin yalının sahibi toptan tüfekten çok uzak bir insandı. Mesleği çiftçilik, merakı atlardı. Elektriğin gündüz gibi aydınlattığı salonda vaktin gece yarısının geçtiğinin farkına varmamıştı kimse. Gitme saati gelip geçmiş, Hacı Ağa paltonun içinde uyuyakalmıştı. Misafirlerini kapıdan uğurlarken, Rana çiftlik bir yere gitmedi, orası gene sizin diye el sallıyordu Onegin Bey. Çok güzel atlar olacak, doğacak ilk yavru senin. Saçlarına ak düşmüştü Evgenya Hanım'ın. Kuru bedeninin içinde bulunduğu sefayete meydan okur gibi dik duruşunda, maziye dönük acı tatlı günleri sızlanmadan anlatışında, bulunduğu cemiyetin ananelerini hürmet etme gayretinde beliriyordu gençliğinde almış olduğu terbiye. Kendini satmak, sevimli görünmeye çalışmak harcı değildi bu çakır gözlü hanımın. daha ilk günden kaş göz yara yara Fransızca konuşmaya, piyanonun tuşlarında bir hava tutturmaya heveslenen Rana'ya, "Rana, bak ben Türkçe konuşuyorum. Fakat kötü konuşuyorum. Çünkü duydum ve söyledim, öğrenmedim. Fransızca, gramer, piyano ise solfej demek." "Bu hepsi sıkıcı şey," diye ekledi. "Ama böyle başlamak lazım. Olur mu?" "Oui, madame," deyiverdi Rana. "Ben madame olmadım. Mademoiselle kaldım Rana." Aradaki farkı dikkat bile etmedi. "Oui, bien, mademoiselle," diye tekrarladı. Bir an evvel çalıp konuşma heveslisi canı tazecik. Fransızca bilmek, gramer, piyano çalmak, solfej. Olsun varsın. Bu iki dersi becermeyi aklına koymuştu Rana. Haftada üç gün konağa gelen Evgenya Hanım'ın bir dediğini iki etmiyor, piyanonun başına notaları denemekle, bahçede dolanıp kendi kendine konuşur gibi gramerdeki çekimleri ezberlemekle geçiriyordu gününü. Bir akşamüstü do, re, mi'yi tekrar ve tekrar etmiş usanmıştı. Üsküdar'a giderken diye başlayan teraneyi tek parmakla çalmaya uğraşırken Rana diyen bir sesle suçüstü yakalandığını sandı. Çekiverdi ellerini tuşların üstünden. Geriye dönmesiyle havada kaptı üstüne doğru gelen topu. "Didi, gene kayboldun ortalıktan." Bir koşu gidip sarıldı amcasına. "Çiftlik de gitti. Yok artık. Nereye kaçtın Didi?" "Avucundakine bir bak tatlım. Şahidim o benim." "Aa, çiftlikte miydin yoksa?" Çocukluğunun topunu havada yakalamıştı, hem de sağ eliyle. Sol kolunu bağlarmış gibi belinin arkasına sakladı. Sağ eliyle fırlattığı duvara çarpıp dönen topu gene sağ eliyle tuttu. Yüzünde çocuksu bir gülücük. "Neydi mükafatım?" dedi. "Hadi gel şimdi. Gidip dışarıdaki kütüğe bir sopa çekelim." "Çekelim de Rana'm benim. Sopa çekilecek kütük burada değil. Bak şu karşıda. Saray denen binanın içinde. Dalları budanmış, yarılacak yakılacak odun haline gelmiş." "Kim yapmış bunu?" "Sen bana yaz ayında ağaç kesilmez dememiş miydin?" dedi. "Affet beni güzelim," diye özür diledi dedi. "Kütükten kastım eli kolu bağlı, anlı şanlı bir adam. Osmanlı'nın sultanı, İslam'ın halifesi olacak bu adamın beyni, dili, kalemi İngiliz'in elinde."